Sevdalım Hayat, Zülfü Livaneli, 43. Ayrım. Bu işin ince noktası şuydu. O tarihte Recep Tayyip Erdoğan hakkında 54 yolsuzluk davası sürüyordu. Dokunulmazlıklar kaldırılmadan meclise girerse bir zırha kavuşacaktı ve davalar ertelenecekti. Ben dokunulmazlık maddesinin şart olarak öne sürülmesinde ısrar ettim. Cumhurbaşkanı Sezer'in de böyle düşündüğünü aktardım. Deniz Baykal, "O işimize niye karışıyor?" diyerek Sezer'e büyük bir tepki gösterdi. Baykal'la 2 saate yakın tartıştık. Tayyip Erdoğan'ı başbakan yapmak istediğini, çünkü o günün ekonomik koşullarında 2 ay bile dayanamayacağını söylüyordu. Ben de bunun tarihi bir dönüşüm olduğunu, Erdoğan'ın bırakın 2 ayda gitmeyi, o odada bulunan herkesin siyasi hayatını bitireceğini savunuyor, rejim değişeceğini belirterek dokunulmazlık maddesinde ısrar edilmesini istiyordum. Tayyip Erdoğan oy aldığı için meclise girebilirdi elbette. Bu onun demokratik hakkıydı. Ama bizim halka söz verdiğimiz dokunulmazlık şartından vazgeçmemizi gerektirecek bir neden yoktu ortada. Baykal bunu kabul etmedi ve o akşam Laik Cumhuriyet'in idam fermanını imzalamış olduk. Daha sonra Deniz Baykal'ın Tayyip Erdoğan'la bir öğleden sonra Beylerbeyi'nde bir lokantanın üstündeki otel odasında kimselere duyurmadan buluşarak 4 saat gizli pazarlıklar yapmış olduğunu öğrendik. 2007 yılında bütün bunları Vatan Gazetesi'ndeki yazılarımda açıkladım. Deniz Baykal bir basın toplantısı yaparak bu iddiaların hepsini reddetti. Ama sonra tanıklar ortaya çıkınca kabul etmek zorunda kaldı ve Erdoğan'la gizli buluşmasında Irak meselesini görüştüklerini söyledi. Bu konuyu Ankara'da açık açık görüşmek yerine niçin İstanbul Boğazı'ndaki bir mekanda gizlice buluştuklarını ise izah edemedi. Ayrıca bu görüşmeyi basın önünde defalarca yalanladıktan sonra kabul etmek zorunda kalması da onun adına çok üzücü bir durumdu. Bu tartışma sırasında CHP resmi internet sitesi bir Nazi yöntemine başvurup benim resmimin üstüne çarpı koyarak genel başkanını korumaya çalıştı. Ne var ki buradaki önemli nokta tartışmada kimin haklı olduğu değil, Deniz Baykal'ın o akşam Türkiye'yi rejim değişikliğine götüren yolu açmış olduğuydu. Laik Cumhuriyet, Atatürk'ün kurduğu partinin başkanının yaptığı gizli pazarlıklar sonucunda tehlikeye giriyordu. CHP'den ayrıldığım sırada milletvekilliğinden de istifa etmek istedim. Ama ne yazık ki bu iş sizin isteğinizin genel kurulda görüşülmesine ve orada tartışılıp kabul edilmesine bağlıydı. Böyle bir uygulama da yoktu. Bağımsız kaldıktan sonra 301. maddeye karşı mücadele ettim. Gençlik ve artan şiddet konusunda bir meclis araştırması önergemi kabul ettirdim. Kültür ve Turizm Bakanlıklarının birleştirilmesine karşı çıkarak kürsüde konuşmalar yaptım. Ermeni tezleri konusunda yine meclis kürsüsünde Türkiye'nin yanlış tutumunu eleştirdim. Ama bağımsız milletvekili olarak yapabildiklerim bunlarla sınırlı kaldı ve sonra gündelik politika defterini tamamen kapattım. Bir sanatçının kendisini en iyi ifade edeceği alan yine sanatıdır sonucuna vardım. Ne yazı, ne konuşma, ne siyasi eylem. Çünkü bunların hepsi yanlış anlaşılıyor. Halk ile sizin aranızda geçmeniz gereken bir siyaset kanalizasyonu var. Buradan kirlenmeden geçmeye çalışırken çok yıpranıyorsunuz ve halka ulaşmanızı da engelliyorlar. Bugünkü aklım olsa eğer günlük siyasete gireceksem 1990 başlarında başka partilerin suçlarıyla, kirleriyle, bencil ve dar görüşlü başkanlarıyla uğraşmak yerine kendim bir parti kurup halkın önüne tertemiz bir başlangıçla çıkardım. Kuşaklar yetiştiren parçalarımın birikimini kullanmak isteyen siyaset bezirganlarından uzak dururdum. Ama insan hayatta her şeyi doğru yapamıyor. Bu olaylardan 2 yıl sonra Doğan Hızlan, "Zülfü seçimi esas şimdi kazandı" diye yazdı. Kastettiği şey UNESCO'nun beni iyi niyet büyükelçisi ve genel direktör danışmanı olarak onurlandırmasıydı. Bu grubun ilk üyesi Yehudi Menuhin'di ve içinde çok saygın isimler barındırıyordu. Daha sonra gruba Mandela gibi büyük liderler de katılacaktı. Paris'te UNESCO merkezinde yapılan bir törenle bana büyükelçilik beratını ve kırmızı pasaportumu teslim ettiler. İlk görevim savaş sırasında okuldan mahrum kalmış Bosnalı çocuklara hızlandırılmış kurslarla eğitim olanakları yaratmak için bazı ülkelerle görüşmeler yapmaktı. O yıldan beri grubumuz her yıl düzenli olarak dünyanın çeşitli köşelerinde toplandı. Paris'teki bir toplantıda dünyada güvenlik için harcanan muazzam paranın eğitime, sağlığa ve gelir uçurumu ortadan kaldırmaya harcanması halinde daha adil bir dünyada yaşamamızın mümkün olacağına ayırdığım konuşmayı bitirirken her zaman yaptığım gibi bu işi bir fıkrayla süslemek istedim. Aklım sıra iki Laz arkadaşın konuşmasını aktaracaktım. Hani güzellik mi istersin, aptallık mı sorusuna arkadaşı aptallık cevabını vermiş ve soruyu soranı şaşırtmış ya. Bu fıkrayı anlatacaktım ama final cümlesine gelirken iki yanımda oturan geçkince hanımlara kabalık yapma ihtimali yüreğimi sıkıştırmaya başladı. Sağımda bir zamanlar hayran olduğum hayli geçkince Claudia Cardinal, solumda Catherine Deneuve oturuyordu. Bu yüzden Laz'ın arkadaşına verdiği "Çünkü güzellik geçicidir" cümlesini ağzımda yuvarlayarak söyleyip geçtim. 1997 yılında Ankara Hipodromu'ndaki Güneşle Geliyoruz konseri şarkıları iyi çalışmış bir koro gibi hep bir ağızdan söyleyen 500 bin kişiyle yalnız kişisel tarihimde değil Türkiye'nin tarihinde de kendine bir yer edindi. 26 Aralık 1998'de Beatles'ın kayıt yaptığı Abbey Road stüdyosunda oturmuş benim parçaları kaydeden Londra Senfoni Orkestrası'nı izliyordum. Aynı şekilde Moskova Senfoni Orkestrası'ndan, Moskova Virtüözlerinden, Volos Senfoni Orkestrası'ndan, İzmir Opera, Hacettepe ve Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestralarından da dinleyecektim bu eserleri. 2006 yılında Türkiye'nin en önemli yorumcuları Kuruçeşme Arena'da bir araya gelip benim 35. sanat yılımı kutlayarak unutulmayacak bir hediye vermiş oldular. Veda ettiğim dostlar. Düşe kalka yollarda, paramparça dillerde, bir yanım burada kalmış, yüreğim o ellerde. Bu çalkantılı hayata geriye doğru baktığımda çoğu zaman dostluklar sayesinde direnebildiğimi düşünüyorum. Şansım oldu. 20. yüzyılın birçok büyük sanatçısını tanıma, onlarla dostluk kurma, deneyimleriyle ve fikirleriyle zenginleşme fırsatı buldum. Ama ne yazık ki aramızdaki yaş farklarından ötürü bu dostların birçoğuna veda etmek zorunda kaldım. Bunlardan biri de Elia Kazan'dı. Şimdi burada izninizle yine bir zaman kayması yapayım ve hayatımda çok önemli bir rol oynamış bu büyük dostumu anmak için New York'a uzanayım. Manhattan trafiği tıkanmış. Hızla yürüyen telaşlı insanlar arasında 95. Doğu Sokağı'na gidiyorum. Sokağın girişindeki evlerden biri 3 katlı bir konak görünümünde. Gri, küçük bahçeli bir ev. Kapıyı sekreter Alien açıyor. Nerede olduğunu kolayca tahmin edebilirsiniz diyor. Merdivenlere yöneliyorum. Çünkü üst kattan bütün evi çınlatan işveli bir klarnet müziği yayılmakta. Manhattan atmosferinden çok kum kapıda kör agabın meyhanesini hatırlatan bir müzik. En üst kata yaklaştıkça yoğunlaşıyor, artıyor ve bir kapının önünde çok yüksek volüme ulaşıyor. Kapıyı açıp giriyorum. Gördüğüm manzara şu. Bütün duvarları bir santim yer bırakmamacasına fotoğraflarla doldurulmuş bir oda. Ortada antika bir çalışma masası. Üzerinde eski bir Remington daktilo var. Köşedeki divanın üzerine yaşlı bir adam uzanmış. Sırt üstü yatıyor. Elleri başının altında kenetli, gözleri kapalı. Müzik setinden yayılan kandıralı klarnetini dinliyor. İstanbul'da ona hediye etmiş olduğum kasetlerden biri bu. Kapının açılmış olması onu hiç etkilemiyor. Gözleri kapalı durumda yatmayı sürdürüyor. Ya uyuyor diye düşünüyorum ya da sekreteri Alien geldi sanıyor. Onu uyandırmak istemiyorum. Duvardaki resimlere bakıyorum. Zengin bir ömrün sararmış anıları bunlar. Bizi yüzyıllarca uğraştırmış olan Doğu ve Batı ikilemenin bu duvarda groteks bir kolaja dönüştüğünü duyumsuyorum. Çoğu imzalı olan fotoğrafların bazılarında yaşlı adam genç haliyle ve çeşitli sanatçılarla birlikte görülüyor. Kimiyle sarmaş dolaş, kimiyle tam asker pozu vermiş. Duvardan genç ve hep genç kalacak haliyle Marilyn Monroe gülümsüyor bize. Koca Tennessee Williams, hüzünlü bıyığının arkasından bizi süzüyor. Yanındaki fotoğrafta Develi Belediye Başkanı Kavuncu. Biraz ötede Marlon Brando, Natalie Wood, James Dean derken kasketli Anadolu köylüleri ve föterli kasabalılar. Bu duvarlar karma karışık Anadolu ruhunun derin bir belgeseli niteliğinde. Gauguin nasıl iç fırtınalarını Tahiti'deki bir evin duvarlarına nakşettiyse, Manhattan 95. Doğu Sokağı'ndaki evinde divanın üstünde uyuklayan yaşlı adam da Anadolu ruhunun saplantılı mozaiğini işlemiş duvarlarına. Derken yaşlı adam gözlerini aralıyor. Bir açık deniz balıkçısını andıran kırışık yüzü aydınlanıyor hemen ve yaşından beklenmeyecek bir çeviklikle ayağa fırlıyor. Anadolu usulü sarılıp birbirimizin yanaklarını öpüyoruz. Hoş geldin diyor. Frances seni görünce çok sevinecek ve hemen telefona sarılıyor. Her zaman böyle aceleci olduğunu düşünüyorum. Daha ilk cümlede işin kalbine dalar ve hayatı örgütler. Karısı Frances çalışmak için tuttuğu bir yazıhanede roman yazıyormuş. Benim geldiğimi söylüyor, akşam yemeği için lokanta seçmesini istiyor ondan. Frances Stephanie lokantasını öneriyor. 2 dakika sonra sekreter Alien ünlü lokantada akşam yemeği için yerlerimizin ayrıldığını bildiriyor. Elia ancak bu organizasyondan sonra rahat ediyor ve oradan buradan konuşmaya başlıyoruz. Kendisinin de küçük bir rol oynadığı filmini soruyor. Üzgün olduğumu söylüyorum çünkü Paris'te beni otelden arayarak filmi Cannes Film Festivali'ne davet eden yönetici Gilles Jacob'ın son anda filmi yarışmaya koymadığını anlatıyorum. Yönetmenlerin 15 günü bölümünde gösterilecek. Sakın üzülme diyor. Beni dinle ve sakın üzülme. Bunun yerine iyice kız. Şöyle dolu dolu öfkelen ama üzülme. Üzülürsen çürürsün. Kızmak sağlıklıdır. Ben hep öyle yaptım ve öfke beni ayakta tuttu. Öfkeyle ayakta kalan bu Anadolu'nun başına büyük felaketler gelmişti. Katlanılmaz acılardan geçen bir adamdı. İstanbul'da Kadıköy'de başlayan yaşam, New York'ta müflis bir babanın çelimsiz göçmen oğlu olarak sürmüş ve o bu kadar başarısızlığa programlanmış hayattan yüzyılımızın en büyük sinema zaferini çıkarmıştı. O kadar büyük zaferler kazanmıştı ki artık başarıya değil doğrudan doğruya hayatın kendisine bakıyordu. Birkaç yazı Elia, Frances, Ülker ve ben teknede geçirmiştik. Göcek koylarının tadını çıkarıyor, uzun uzun konuşuyor ve akşamları da Ege zeytinyağlılarına eşlik eden beyaz şarapla soluk bir fenerin ışığında sohbet ediyorduk. Dalgalar teknemizi beşik gibi sallıyordu ve sabaha kadar süren şıpırtıyı uykumuzda bile duyuyorduk. Elia ile ben güverteye serdiğimiz uyku tulumlarında yatıyorduk. Böyle gecelerde çoğunlukla başımızın üstündeki yıldızlı göğü seyrederek Elia'nın anılarını dinliyordum. Hayatına çok kadın girmişti. İlk sevgilisi Marilyn Monroe'yu ve ilk karısı Molly'yi hiç unutamıyordu. Ölümünün üstünden bunca yıl geçti ama ben hala Molly ile konuşuyorum. Önemli kararları hep ona danışıyorum diyordu. Onun anlattığı Marilyn Monroe sıradan, iyi kalpli, pırıl pırıl bir kızdı. Şimdiki karısı Frances ile aralarında neredeyse 40 yıla yaklaşan bir yaş farkı vardı. Biraz delidir ama iyi kızdır diyordu onun için. Böyle gecelerden birinde yüzyılın en büyük yönetmenlerinden biri olan Elia ile iyi bir filmin ritmini sormuştum. Amerikalı klasik yönetmenlerin filmi gerçek hayattan %10 daha hızlı oynatarak çektiği söylenirdi hep. Acaba o ritmi nasıl tutturuyorlardı? Film ritmi aynen sevişmek gibidir dedi. Amerikalıların kullandığı daha açık bir deyimle, biraz hızlanır, sonra biraz durursun, sonra tekrar hızlanırsın. İşte hepsi bu. Kadıköy'de bir gün sokak sokak gezip bir açık hava kahvesinde aradığımızı hatırlıyorum. Dedesi onun elinden tutar, o kahveye götürürmüş. Akşama kadar aradık ve kahveyi bulduk. Belki de aynı kahve değildi, belki de çocuk Elia'nın hayalindeki şark kahvesini bulamamıştık ama Elia mutluydu. Çünkü anıları ve geçmişi Anadolu kimliğini bir kez daha doğrulamıştı. Bir ara bu sevgili dost büyük bir acıyla sarsıldı. Oğlu kansere yakalandı ve öldü. Haberi veren Frances'in sesi titriyordu telefonda ve Elia çok kötü diyordu. Bir mektup yaz ona. Hemen oturup bir mektup yazdım ve İngilizce mektubun başına Türkçe kara haber deyimini yerleştirdim. Elia cevabında bu Türkçe deyimi aynen kullanıyordu ve mektuptan anlıyordunuz ki onun içini kanatmış olan evlat acısını ancak bu iki Türkçe kelime anlatabiliyordu. Çünkü o bir Anadolu'ydu. Ruhunun derinliklerindeki en büyük sevinçleri ve en büyük acıları böyle bir kimlikle yaşıyordu. Yıllar sonra onu annesinin köyüne götürdüğüm zaman daha derinden kavradım bunu. Elia Kazan McCarthy komisyonunda ifade verme yanlışından sonra onu bir ömür boyu cezalandıran çevrelerden kurtuluşu, annesinin resimlerinden tanıdığı köye, o cennete geri dönmekte arıyordu. Resimdeki köy çok güzeldi. Annesi geniş kenarlı bir şapka ve çok şık bir elbiseyle köydeki evlerinin verandasında görünüyordu. Bir gün New York'ta yürürken kendisini oraya götürmemi istedi ve konuşmadan birkaç hafta sonra İstanbul'a geldi. 3 gün bizim evde birlikte kaldık. 4. gün Kayseri uçağındaydık. İlk akşam Kayseri'deki bir otelde kaldık, akşam rakı içtik. Ertesi gün bulutlu gökyüzünün her şeyi bulanıklaştırdığı sisli havada Germir'e girerken tipik bir Anadolu köyü bulacağımı sanıyordum. Ama çok geçmeden yanıldığım ortaya çıktı. Garip bir yerdi burası, köyden çok kayalar arasına kurulmuş bir Roma kalıntısını andırıyordu. Yunan tarzı taş evlerin arasında büyük kiliseler göze çarpıyordu. Görkemli yapılardı hepsi ama ne yazık ki çökmek üzereydiler. Kiliselerin en büyüğü büyükbaş hayvan ahırı olarak kullanıldığı için yaklaştığımız anda burnunuza çarpan yoğun ve keskin kokuyla irkiliyordunuz. Kubbesinden itibaren ikiye ayrılmıştı kilise. Beyaz sakallı muhtar Elia'yı görür görmez para verip bir sağlık ocağı yaptırmasını istedi. Biraz sonra köylü kadınlar bir fırın yaptırmasını dilediler ondan. Her gelen zengin Amerikalı'dan bir şeyler koparmak niyetindeydi. İlkokul çocukları koşuyordu çevremizde. Hepsi de Arap şivesiyle selamun aleyküm diyordu. Merhaba diyene hiç rastlamadım. Daha sonra bu çocukların okulun yanı sıra Kur'an kursuna gittiklerini öğrenecektim. Hiç kimse Elia'nın içine gömüldüğü yoğun hüznün farkında değildi. Çamurlu yollardan geçerken köyde hiç çiçek olmadığının farkına vardım. Ne bir ağaç, ne duvarlara sarılan bir sarmaşık, ne bir cam önü ya da pencere içi çiçeği. Yol kenarlarına atılmış hayvan atıkları öylece duruyordu. Çevrede iri köpekler dolaşıyordu. Bir zamanlar görkemli bir yaşama tanıklık ettiği anlaşılan köy, inanılmaz bir sertliğe, kurşuni bir hoyratlığa gömülmüştü. Sonunda Elia'nın anne evinin kalıntılarını bulabildik. Yapı çökmüştü. Çamurlar içinde birkaç duvar kalmıştı sadece. O anda Elia'nın yüzündeki büyük acı ifadesi neredeyse elle tutulur hale geldi. Bütün hayalleri yıkılmıştı. Kayseri'de karşılaştığımız yaşlı bir bey, bir zamanlar Germir'in büyük bir yerleşim merkezi olduğunu doğruluyordu. Babasının anlattığına göre eski Germir'de 7 tane fes atölyesi varmış. Yoğun nüfusa ancak yetişebiliyorlarmış. Bakımlı 3 katlı evlerin avlularında fiskiyeli havuzlar ve nadide çiçekler bulunurmuş. Ermenilerin ve Rumların zorunlu göçü sonrasında ise ekonomi çökmüş ve bugünkü görünüm ortaya çıkmış. Dönüş yolunda Elia, annemi bu köyde gözümün önüne getiremiyorum diyordu. Onun burada yaşadığına inanamıyorum. Öğleden sonra Kayseri'nin tarihi kapalı çarşısına gittik. Adı Kazancılar Çarşısı'ymış. Bu isim o çarşıda yüzyılın başlarında halı ve kilim ticareti yapan Kazancıoğlu ailesinden kaynaklanıyor mu bilmem ama Elia'nın babası ve amcası burada görkemli dükkanlar açmışlar. Çarşının kilimciler bölümüne girdik. Dükkanların hemen yanında paça, işkembe, ciğer ve kelle satan kasaplar sıralanmıştı. Esnaf Elia'ya kilim satmak derdindeydi. O ise babasının dükkanını bulmak istiyordu. Hüzün verici bir deney daha yaşıyorduk. 43. ayrımın sonu sayfa 410, devamı 44. ayrımda.